Ayrım 5.
Bilmem, ağzımdan öyle çıktı işte. Belki bizden biri olmadığını belirtmek istemişimdir. Yok canım, kardeş de yabancıysa insanın yakını kim? Anlamıyorum. Belki sizde aile denen şey kalmadı. Var. Bir şeyimiz daha var. Vatan. Vatanımızda sen bir yabancısın. Seçimini yaptın. Sen değil, seçimi yapan babamdı tabii ama bir şey değişmez. Demek ki sence biri Paris'te öbürü Brüksel'de oturan iki kardeş birbirine yabancı. Anlamıyorsun. Paris, Brüksel ya da New York aynı şey. Burada durum değişik. Bizi ayıran kilometreler değil. Nasıl yaşadığını öğrenebilir miyim? Eski hayatımla şimdikini anlatayım. Sonra da sen kendi hayatını anlatırsın, olur mu? Leo'nun hayat hikayesi Osip'e bir serüven romanı gibi geldi. İlgi ve kuşkuyla dinledi. Kardeşinin gerçeği söylediğini biliyordu ama çizdiği hayat toz pembe bir masaldan farksızdı. Sıra Osip'e geldiğinde kısaca bilgi vermekle yetindi. Şu tarihte evlenmişti. Şurada çalışıyordu. Hayatı milyonlarca insanın hayatının aynıydı. Hem okumuş hem fabrikada çalışmış, sonra yeniden yarıda bıraktığı öğrenimine başlamıştı. Planlama uzmanıydı. İşi başından aşkındı. Kardeşinin bu kadarla yetinmediğini görünce beyaz çetelerin Kiev'ten geçişini de anlattı. Annemle tam 4 gün samanların arasında gizlendik. Sonra Osip sustu. Bu yabancının önünde açlık günlerini, gönüllü cumartesi çalışmalarını, yüce atılımları, buz gibi odaları, kulakların topraklarının ellerinden alınışını, yükselişi, günlük mücadeleyi anlatacak mıydı? Böyle şeyler anlatılmaz. Yalnız bizimkiler yaşadı o anları. Bir yabancı anlayamaz. Hepsi bu kadar mı diye sordu Leo. Başka anlatacak şey bulamıyorum. Yoksul bir yaşayışımız var ama ben hayatımdan memnunum. Yoksulluktan korktuğumu mu sanıyorsun? Ben de 3 yıl boyunca serseri hayatı yaşadım. Paris'te sana imrenecek yığınla insan var. Yoksulluk orada da eksik değil. Beni korkutan başka şey, çok katı bir görünüşünüz var. Bizde insan ister serseri olsun, ister köprü altında yatsın neşesini yitirmez. Mutluluğun sırrı nerede? Bütün güçlükleri unutup aptalca eğlenebilme yeteneğinde değil mi? Çocuk gibi sevindi demez miyiz? Sizler durmadan geleceği düşünüyorsunuz. Üstelik yalnız gelecek için yaşıyorsunuz. Söylesene, durmadan gelecek günlerin mutluluğundan söz edilebilir mi? Osip omuz silkti. Bugün, özellikle şu an mutluyum. Mutluluk yalnız dinlenme ya da neşeyle mi ilgilidir? Mücadele çok daha büyük bir mutluluktur. Leo gitti. Osip yüzlerce kiloluk çuvalları sürüklemişçesine ölümcül bir yorgunluk duydu. Uyuşukluğundan onu çekip çıkaran Ala oldu. Göğsünde pembe bir deveyi sıkan küçük kız durmadan gitti, gitti diyordu. Az sonra dalgın, düşünceli Raya geldi. Osip, Valya'nın ne zaman yola çıkacağını sordu, cevap alamadı. Küçük Alayla da oynamadı. Osip çalışmaya koyulduğunda az önceki tatsız konuşmayı unutan Raya, Leo'ya yüklendi. Bu kendini beğenmişlik de nereden geliyor? Yok Paris'ten aldım, yok bizim orada Paris'te, dinledikçe midem bulanıyor. Neyse ki Valya geldi. Birden ses tonu değişen Raya ağır ağır, gerçekten Paris'i hiç göremeyecek miyim diye sordu. Champs-Élysées, Tülüre Sarayı'nı, her şeyi kitaplardan öğrenmek zorunluluğu çok korkunç. Bir ara paravanın ardında yatan Kana hıçkırarak ağlıyor, zavallı Leva diyordu. Ne kadar da değişmiş. Leo asık suratla yolda yürüyordu. Yakınlarıyla karşılaşmasını çok başka türlü düşünmüştü. Belki Osip haklıydı ama bunlar insan değildi. Hepsi taştı, taş. Paris'i, ışıklarını, şarkılarını, hafifliğini, özellikle hafifliğini, orada acının bile kuş tüyü kadar ağır çekmediğini kara kara hatırladı. Sonra bir kestane ağacına gözü takıldı. Gülümsedi. İşte bir dosta rastlıyorum. Doğduğum şehirdeki tek dost bir kestane ağacı. Paris'tekinin aynı. En kısa zamanda dönmeli. Hem Lansiye'de sinirli. Yola çıkmadan önceki gün Leo kardeşinden birlikte Slobodka'ya, çocukluğunun geçtiği evi görmeye gitmelerini istedi. Sokak hiç değişmemişti. Bir kadın çamaşır asıyordu. Kuşkuyla yabancılara baktı. Küçük bir köpek kötü kötü havladı. Evin önündeki banka oturdular. Leo, babam burada oturmayı çok severdi dedi. Nedendir bilmem, Ona hep deli dediler. Nereye olursa gideceğini, Slobodka'nın New York gibi olacağını yüksek sesle düşünüyordu. İnsanların savaşmaktan vazgeçeceklerini, Yahudi kıyımı olmayacağını söylerdi. Sonra da savaşta öldü. Şarkı söyleyerek ileri atılırken bir merminin göğsüne girdiğini anlattılar. Devrimden hemen önce gittiği için çok yazık. Anlardı. Burada onun gibilere kimse deli demez. Babamın bu tür bir yaşayıştan hoşlanacağını sanmıyorum. Çocuk gibiydi. Hepiniz başkasınız. Vallahi savcı gibisiniz topunuz. Kaç kere seninle şu banka oturduk, hatırlıyor musun? O zamanlar daha donuna işerdin. Böyle anlar insanı birbirine bağlar mı, bağlamaz mı? Neden hep benden uzak durmak istiyorsun? Uzak durmak istediğim yok. Kendiliğinden böyle oluyor. İnan bana, ben de üzülüyorum. Geleceğini bildirdiğinde çok sevindim. İnsanın yeniden kardeşini görmesi büyük bir mutluluk değil de nedir? Geldiği zaman yabancı olduğunu, yalnız anamızın bizi birbirine bağladığını anladım. Ne yalan söylemeli, mutsuz gelseydin belki başka türlü olurdu. Ama senin hiçbir şeye gerek duyduğun yok. Yalnız bir parça sevgi istiyorum. Böyle şeyler istemeye bağlı değildir. Sadece bana fazla sormamanı rica ederim. Çok acı çektiğimizi bil. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Belki o günleri yine yaşamak zorunda kalırız. Ama bu acılar bizim kendi acılarımız olacak. Sen de dışarıdan geliyorsun. Sonra da önüne bütün ruhumu çırılçıplak sermemi istiyorsun. Ben aradaki bölmeyi yıkmak istiyorum. Sen inatla yıkılmaması için destek oluyorsun. Bir süre susan Osip alçak sesle, İkimizin de gücü yetmez dedi. Çünkü bölme içimizde. Varşova'dan sonra Leo, milletvekili Chomya ile aynı kompartmanda yolculuk etti. Milletvekili ona Rusya'yı sordu. Gittiğime çok memnunum dedi Leo. Şaşırtıcı bir ülke. 20 yılda bizim 100 yılda yaptığımızın fazlasını yapmışlar. Savaş çıkarsa emin olun Almanları yenerler. Ama insan bile değiller. Hepsi taş. Chomya kuşkulu kuşkulu gülüyordu. O taşlarla tanklar ezilmez. Savaş komisyonunun raporunu okudum. Size gerçeğin bir yüzünü göstermişler. Savaşacak halleri yok Rusların. Ne adam var, ne disiplin, ne de ulaşım olanakları. Tren Fransa'ya girdiğinde Leo uyuşan bacaklarını hareket ettirmek için aşağı indi. Yağmur yağmıştı. Ortalık hanım eli kokuyordu. Yarı çıplak bir telefoncu şarkı söylüyordu. Mimi, Mimi, beni al götür Emi. Bir ses, gazeteler savaşın bir ay sonra patlayacağını söylüyor diyordu. O zaman beni de askere alacaklar. Vakit varken tekimizi atalım. Dalgın dalgın küçücük el aynasında kendini seyreden bir genç kız dudaklarını boyuyordu. Leo rahatlıkla içini çekip, neyse dedi, yurdumuza döndük. Beni kurtardığın için teşekkürler dedi Raya. Geleni gördün mü? Usandırıcı mı? Yok, neden olsun, sevimli bir hali var. Bana da nefis bir parfüm getirmiş, çok dokundu. Ama ne diyebilirdim? Moskova'ya gittiğin için çok kısmetlisin Valya. Gençler sık sık Stechenko'nun evinde toplanıyorlardı. Alexey Nikolayevich eskiden kalma bir terbiyeyle kızının arkadaşlarının çevresinde dolanır, tam zamanında da çekilirdi. Karısı Antonina Petrovna her gelene güler yüz gösterir, en sıkıntılı anlarında bile Valya'nın konuklarına reçelli çörek ve galeta çıkarırdı. O gün de sabahtan beri uğraşıp duruyordu. Elbette, öyle bildik eğlentilerden değildi bu. Sonunda Valya'nın düşü gerçekleşiyordu. Moskova'daki sinema enstitüsüne başlayacaktı. Tek kızından ayrılmak Antonina Petrovna'ya çok güç gelecekti. Yine de kendini avutuyor, kim bilir diyordu. Belki gerçekten kızımın büyük bir yeteneği vardır. Valya ne güzel ne de çirkindi. Hiçbir özelliği olmayan yüzü hafif, belli belirsiz bir gülümsemeyle değişiveriyordu. Onda her şey belirsizdi zaten. Ne ani hareketleri severdi ne de yerli yerine oturan tanımlamaları. Annesi, uykulu bir halim var derdi. Ne zaman uyanırsın kim bilir. Valya'ya aşık olurlardı ama bu tutkunluk uzamazdı. Bir akşam, en fazla bir hafta sürerdi. Ne kimseyi iter ne de kimseyi fazla yaklaştırır, geçici hayranlarında sevimli, belli belirsiz bir anı bırakırdı. Bir gün Raya'ya, önemli kişilerin aile hayatında mutlu olmadıkları söylenir demişti. Ben de yalnız kalıyorsam, büyüklüğümden değil, değişik şaşırtıcı oluşumdan. Şimdi de gidiyordu Valya. eski dostlarından neredeyse kimse kalmayacaktı. Okulda kendi arkadaş gruplarına alay olsun diye Pickwick kulüp adını takmışlardı. Alexey Nikolayevich alay eder, dört çiçek bir böcek derdi. Kızlar da karşılığında gülmekten katılırlardı. Borya'nın kızlarla ilgilenmesi bile garip gelirdi onlara. Yüzü heykeltıraşın yeni yoğurmaya başladığı çamur gibiydi. Her yanı fırlaktı bu yüzün. Etli burnu, elmacık kemikleri, karmakarışık kirpikleri, bütün bu kargaşalığın ortasında iri, kül rengi gözleri eşsiz bir ışıltıyla parlar dururdu. Borya makinisti. Şiir yazar, kimseye göstermezdi. Anasıyla kentin dışına doğru bir evde otururdu. Vera Platonovna Pika, genç yaşta iç savaş yıllarında kocasını yitirmiş, kendini oğluna vermişti. Basit, yarı cahil ama insan duygularının bütün derinliğiyle anlayan bir kadındı. Borya ile yaşadığı sefil odada Pickwick kulübün her toplantısında genç kızlar Vera Platonovna'nın büyük zekası ve yürekliğine hayranlık duymadan edemezlerdi. Bir gün Valya Raya'ya, "Çalışıyoruz, okuyoruz, birçok şeyi anlamaya çabalıyoruz," demişti. Oysa Vera Platonovna hiçbir şeyi okumamış, yine de her şeyi, hemen her şeyi anlıyor. "Valya, gerçekten kısmetlisin." Antonina Petrovna bir şişe Malaga şarabı getirdi. "Zina nerede?" "Neredeyse gelir sanırım." Zina Mitrofanova ihtiraslı ama dikkati çekmeyi sevmeyen bir kızdı. Bu sebeple onu az tanıyanlar kendini beğenmişim biri derlerdi. Arkadaşları Zina'nın ahlaki özgürlüğüne, iradesine, yaşama şekline şaşardı. Şimdi üniversite bitirme tezine hazırlanıyordu. Gerçekten de garip bir konu seçmişti. Eski çağ efsanelerinde ölümün aşılması. Kentin dışında minicik bir odada otururdu. Sıkıntı çekerdi ama yakındığı görülmemişti. Açlık çeken Zina nefis bir pastaya el sürmeyip neşeyle "Kızmayın, az önce yemek yedim." dediğinde Antonina Petrovna şaşar kalır, "Ne sağlam kız," diye kendi kendine söylenirdi. Tek başına yaşıyordu. Annesi 4 yıl önce ölmüştü. Babasını tanımazlardı. Zina baba sözcüğünü yeni yeni hecelediği sıralar onları bırakıp gitmişti. Biriyle nişanlandığı, nişanlısının İspanya'dan dönmediği, iç savaşta can verdiği söylenirdi. Belki de yalandı bu. Zina kendisine açılmaları için arkadaşlarını yüreklendirir, onları avutur ama kendi kimseye açılmazdı. İşte Zina'nın yerine sırıtkan adını taktıkları Galoşka göründü. Ama o gün Galoşka'nın gülecek hali yoktu. Zina'nın başına gelenler korkunç dedi. Babası yüzünden başına ne işler geldi biliyor musunuz? Hep o herifin yüzünden. Komsomol örgütçüsü bir yazılı açıklama yapmak gerektiğini söylemiş. Zina da babasını tanımadığını, dolayısıyla ekleyecek fazla bir şeyi bulunmadığını karalamış. "Kesinlikle bilmiyorum ya, buna benzer bir şeyler yazmış işte. Derdini gerektiği gibi anlatamamış olmalı. Yeniden yazmasını istemişler. Başına bela olan bir köpek var ya, bu işte. Neyse, Zina da kabahatli. Rahatça derdini anlatabilirdi. Eninde sonunda hepsi bizden, arkadaş. Ama huyunu biliyorsunuz." Bir toplantı yapılmış, toplantıya katılanlardan biri ya iyi anlayamamış ya da iyi duymamış derken efendim düşman lafını ağzından kaçırmış. O zaman Zina kendini kaybetmiş. "Kartımı geri alabilirsiniz," demiş. "Ama komsomolum, komsomol kalacağım." Bu havada devam etmiş işte. Şimdi? Şimdi bir şey yok. Tek kelime söylemiyor bu konuda. Ona uğradım, "Gel Valya'ya gidelim," dedim. "Gitmeyeceğim," cevabını verdi. "Başladım onu kandırmak için uğraşmaya." "Boşuna vakit kaybediyorsun," dedi. "Böylesi sizler için de benim için de daha iyi." Nikitin'in kendisini selamlamadığını söyledi. Sonunda da "Çalışmam gerek," diyerek beni kapının önüne koydu. Anlayacağınız durumu kötü. "Yarın onu görmeye giderim," dedi Raya. "Yalnız üzmekten korkuyorum. Kendilerini acındırmaktan hoşlanan insanları anlamadığını söylerdi." Bütün yüzler somurtmuştu. Üstüne asık suratıyla Borya geldi. Galoşka hikayeyi yeni baştan anlatmak zorunda kaldı. Borya büyük bir dikkatle, ağzını fazla açmamasına rağmen tek kelime söylemeden dinledi. Sonra eski ceketini tek düğmeyle ilikleyip bir küçük bardak doldurdu. Valya'ya dönüp, "Seni kutlamaya geldim," dedi. "Şimdi gidiyorum." Bardağı dudaklarına bile değdirmeden gürültüsüzce çıktı. Ne kadar üzgün olursa olsun Galoşka dayanamayıp kıkırdadı. "Valya, gülünecek bir şey yok," dedi. "Gelmesine bile şaştım. Tosya onu kırmış. Bana da anlattı. Tam 2 yıl boyunca deli gibi dolaşmış çevresinde. Sonunda açılmaya karar vermiş. Oysa bırakmasını söylemiştim Borya'ya. Laf dinlemez görünüşüyle çocuğu etkilemiş. Gerçekten de melek görünüşü var Tosya'da. Bu meleğin ne cevap verdiğini dinle ama. Ne adın, ne paran, ne de evin var. Bana bunları söylemeye cesaret ediyorsun ha? Önce aynaya bak. Adamda senin gibi surat olursa aşk itirafları yerine kendini asacak esaslı bir çengel seçer. Ne kabalık değil mi? İğrenç. Balya'nın annesiyle babası çekileli epey oluyordu. Üçü? Balya, Raya, Galoşka'ya kalmışlardı. Belki Zina'nın dertleri, Borya'nın küskünlüğü ya da yakında birbirlerinden ayrılacaklarını düşünmek onları üzüyordu. Bir de şarabın ağızda acılık bırakan iç bayıltıcı tatlılığı binmişti üzerine. Önlerinde açılıveren hayat şimdi hepsini karanlık gecede bir orman gibi ürkütüyordu. Galoşka kendini avutmaya çalıştı. Zina'nın düzeleceğinden, işlerinin yoluna gireceğinden eminim. Borya'ya gelince onun yönünden sevindim. Hiç olmazsa şimdi o Tosya'nın ne olduğunu anladı. İyi yürekli çocuktur, yetenekli olduğunu da sanıyorum. Biliyor musun Valka, bir gün herhalde afişlerde başrolde Valentina Stechenko yazılarını okuyacağız. Seni görmeye sinemaya geleceğim. Pickwick kulübü de unutacaksın. Hiç olmazsa bir kerecik pamukçuluk bürosunda çalışan Sırıtkan'ı hatırla. Valya'nın gözleri yaşarmıştı. Hepimiz çok aptalız dedi. Gençlik bitti. Ne güzel günlerdi onlar. Bulutlarla kaplı, yine de duru, açık. Raya, insanın uyukladığı sıra ne duyduğunu bilir misin? Birden yürek dışarı fırlayacakmış gibi atmaya başlar. Korkunç bir şeydir. Kendi kendime bir dakika sonra duracak, her şey bitecek diyorum. Ne bitecek diye sordu Raya. Kalbimiz duracak, mutluluk bitecek. Valya'nın sözlerini anlamak için dikkat kesilip dalıp giden Galoşka, dirseğiyle bardağı yere düşürdü. Neredeyse ağlayacaktı. Aman Allah, şu yaptığım işe bakın. Valya ile Raya gülmekten katıldılar. Galoşka'nın üzüntüsü ikisine de o denli gülünç gelmişti. Az sonra da üzüntüsüz ve neşesiz ayrıldılar. Üçü de bir kitabın ilk sayfasında, ilk sözcüğünde silinen ya da yerinde sayıp yoğunlaşarak bir ruh fırtınası halini alabilen o anlaşılmaz coşkunluğu ve hafif kuşkuyu duyuyorlardı. Valyalardan çıkan Borya, Zina'nın oturduğu Podol mahallesine yöneldi. Ayakları altında uzayıp giden Dinyeper'i görünce durdu. İnsanoğlunun alın yazısı gibi görkemli ve sadeydi nehir. Başkaları da bu nehri yıllar önce benim gibi seyrettiler diye düşündü. Aşıklar, kahramanlar, kimsenin tanımadığı garip kişiler. Evin numarasını unutmuştu. Uzun süre aradı. Zina onu görünce şaşırdı ama şaşkınlığını göstermedi. Rastgele geçiyordum, uğradım. Rastgele mi? Nereden geliyorsun? Haydi otur. Uzun süre sustular. Sonunda Borya, Zina, mutluluğa inanır mısın diye sordu. İnanırım. Ben de. Kısa bir süre önce bir kız mutlu olacağını söyledi bana. Nasıl diye sordum. Şöyle cevap verdi. Tanınmış bir oyun yazarı ya da yüksek memur bulmam gerek. O zaman güzel bir apartman dairem olacak. Tatillerimi Karadeniz kıyısında geçireceğim. İğrenç. Üstelik çok da aptalca. İnsanın bugün dairesi olur, yarın bir şeyi kalmaz. Sanki mutluluk verilen, sonra da geri alınabilen bir şeymiş gibi. Mutluluk insanın içindedir. Ve acı çektirir. Ne kadar büyükse o kadar acı çektirir. Kışın Bagriski'nin şiirlerini okudum. Karşıdan tüfeğe bakıyordum. Gerektiği gibi öldüm. Okurken neden 20 yıl önce doğmuşum dedim kendi kendime. Ama asıl sorun bu değil. Her çağ insan yüreğini kendine göre deneyden geçiriyor. Önemli olan çağ değil, önemli olan yürek. Şimdi anlıyorum bunu. Belki bizim kuşak fazla şımardı. Okuyoruz, tiyatroya gidiyoruz, hangi oyunun daha kötü olduğunu tartışıyoruz, aşık oluyoruz, üstelik aşk dramları da oynuyoruz. Bir işe de yaramıyor ama yine aynı şeyleri yapıyoruz. Tüfeklere değil genç kızlara bakıyoruz karşıdan. Böyle yaptığımız için daha mı kötüyüz? Her şey bir anda değişebilir. Savaş mı demek istiyorsun? Her şey, savaş da diyebilirsin istersen. Şen, şakrak şarkılar söyleniyor. Eğer yarın savaş olsa, eğer yok. Savaş başladı. Üstelik neşeli bir şey de değil. Dün gençlerimize baktım da kendi kendime içimizden kaç kişi hazır dedim. Bütün bu işlerin kötüye varmasından korktuğumu sanma. İnsanlarımız sağlamdır. yüreklidir demek istiyorum. Tezinin başlığı gerçekten dikkati çekici. Aşılan ölüm. Şiir gibi geliyor insanın kulağına. Biliyor musun Borya, ölümden korkuyorum. Herkes gibi kahramanlar da senin gibi ölümden korkarlar. Erşov, Hasan, Hasan Gölü kıyısında Rus-Japon sınırında Japonların giriştiği kışkırtma harekatı sonunda çıkan çarpışmada Japon askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Gölünün oradaki savaşa katıldığını söyledi. Gerçekten korkuyor insan. Yine de gerektiğinde ölüme gidiyor. Hem de nasıl? Al sana bir efsane. Sonra bir zina çıkacak, sen değil bir başkası, 30. yüzyılda yeni bir eser verecek. Sen yürekli bir kızsın zina. Öyle tartışmanın gereği yok. Bilerek söylüyorum, çok yüreklisin. Asıl önemlisi de gerçekten inanmış bir insan olman. Bu sözleri öyle büyük inançla tekrarladı ki zina şaşırdı. Sustular. İncecik bölmenin ardından bir çocuk sesi geliyordu. A üçgenini B üçgeninin üstüne koyarsak, bardaktan boşanırcasına şiddetli bir yağmur başladı. Pencerenin kenarındaki zina gülerek yüzünü sildi ama içeri kaçmadı. Derken bir mucize oldu. Borya ona şiirlerini okudu. O güne kadar kimseye okumamıştı. Gerçekten şiir yazıp yazmadığı sorulduğunda kızardı. Oysa şimdi kendiliğinden zina dinle demişti. İnatçı ve beceriksiz gözlerinden taşan o eşsiz ışıkla dolu satırlar. Sonradan zina okuduklarını hatırlamaya çalışacaktı. Neden söz ediyordu? Belki bir balta vuruşuyla yaralanıp yine de dayanan yüce canlı ağaçlardan. Kiev'in çamlarından, ıhlamurlarından, kestanelerinden, belki savaştan ya da aşktan. Hayır hayır, öyleyse neden söz ediyordu? Mutluluktan mı? Kim bilir, ama Borya okurken zina düşünmüyor, sözcüklerin kasırgasına, step rüzgarını, camlarda, sokaklarda, uçsuz bucaksız karanlık evrende şakırdayan yağmuru andıran uyuma kendini bıraktı. Ayrılırken Borya'nın ateş gibi Nasır'la elini sıktı. Durum ne kadar ciddi, görüyorsunuz, dedi. Yaşchenko, Moskova ilkbaharın başında diye diretmiş, sonra icabına bakarız demişti. Ignatiuk'u düşündüm. Ailesi yüzünden bir takım tatsızlıklar olabileceğini söyledi. Üstelik 40'ı aşmış, iklim başına dert açabilir. O zaman sizi düşündüm, eğer... Osi sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Tamam, giderim. Gerçekten Ignatiuk'a ağır gelir. Ama evlisiniz değil mi? Bir de anam var. Uzağa götürmem imkansız. Çok yaşlıysa olmaz tabii. Yaşchenko içini çekti. Siz hiç merak etmeyin. Biz ailenizin sıkıntı çekmemesi için gerekeni yaparız. Osip epey yükseğe astıkları haritayı inceledi. Aradığı yer iyice kuzeyde, koca bir yeşilliğin ortasındaydı. Başını arkaya yatırması gerekti. Mektupların gecikeceğini düşündü, canı sıkıldı. Sonra işine daldı. Yakın yolculuğunu unuttu.